Ayrım 38, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 396, 84. bölüm. Siyahlar Luwak'ı serbest bıraktığında kollarını neredeyse hiç hareket ettiremiyordu. Yaklaşık 24 saat boyunca bir arabanın içinde kolları arkadan bağlı olarak dizlerinin üstünde oturmuştu. Sadece iki defa ellerini çözmüşlerdi. Bir kere çişe giderken, bir kere de yemek yerken. Birçok kez yer değiştirmişlerdi. Her seferinde de kafasına bir çuval geçirmişler. Vardıkları yerde çuvalı bazen çıkarmışlar, bazen çıkarmamışlardı. Yine de dekor biraz değişiyordu. Kullanılmayan park alanları, ıssız yerler, terk edilmiş sanayi bölgeleri. Hep var olan bu tehdit ortamına rağmen Luwak korkusunun azaldığını hissetmişti. Babasının kendisinin durumuyla ilgilendiğini tahmin ediyordu ve buradaki durumunda da belli belirsiz bir iyileşme vardı. Tek sorun kokaindi, yoksunluk onu korkudan çok daha fazla etkiliyordu. Nefes alamıyor, bedeninde kırıklık hissediyordu. Uyuşturucu ihtiyacı kısa kısa nefes almalarla veya nefesinin kesilmesiyle kendini gösteriyordu. Bazen bir ağırlık göğsüne baskı yapıyor, öleceğini hissediyordu. Ya da fiziksel etkilerin saldırısına uğruyordu. Üşüme, karnına giren kramplar, titremeler. Bazen de karşısında şekiller, yaklaşamadığı güzel beyaz hatlar görüyordu. Sonra hepsi geçiyor ve bir sonraki krizi beklerken dişlerini gıcırdatıyordu. Şimdi bir otoparkta yalnızdı. Adamlar kafasındaki çuvalı çıkarmışlar, plastik kelepçesini kesmişler ve ardından onu arabadan dışarı atmışlardı. Kullandıkları son arabanın diplomatik plakası vardı. Sanki ona plakayı kaydedebilirsin, biz dokunulmazız diyorlardı. Her halükarda o anda gördüğünü kaydedecek bir hafızaya sahip değildi. Sadece arabanın kapısından fırlattıkları cep telefonu ile cüzdanını yerden almış, sonra da bileklerini ovuşturmuştu. Yere oturarak giysilerinin üstünde yağ lekeleri vardı, iki gün içinde boku yemiş ikinci giysi cep telefonunu kontrol etti. Mucize eseri bataryası az da olsa doluydu ama bu delikte çekmesi imkansızdı. Açlık, yoksunluk, uyuşma nedeniyle hafifçe sendeleyerek çıkışa ulaştı. Ayak sesleri boş mekanda yankılanıyordu. Neredeyim diye düşündü. Öncelikleri arasında bir seçim yaptı. İlk önce nerede olduğunu belirlemeliydi. Paris'in kapılarından birinde ya da Île-de-France'ın diğer ucunda olabilirdi. Ardından bir ATM bulmalıydı. Cüzdanında sadece kredi kartlarını bırakmışlardı. Dışarıda bir sanayi banliyösünün iç karartıcı manzarasıyla karşılaştı. Sokak lambalarının, kapkara blokların, fabrika bacalarının arasından gözüken uzun bir cadde. Nanterre, Genevieve'in ya da Yves-sur-Seine olabilirdi. Bir tabela görme umuduyla yürümeye başladığında asli sorunu bir kez daha su yüzüne çıktı. Mia ile Lorenzo. Krizlerinin arasında hep onları düşünmüştü. Günlerden cumaydı ve hafta sonu çocuklar onda kalacaktı. Onları okuldan almaya kim gitmişti? Annelerine haber vermişler miydi? İhtiyar bu işle meşgul olmuş muydu? Evet olmuştu, bundan emindi. Gayeli aradı. Çünkü kendisi müsait olmadığında çocuklarla ilgilenmek onun göreviydi. Birkaç kelimeyle Gael onu rahatlattı. Luwak'ın evindeydi ve çocuklar çoktan yatmıştı. Buna karşılık kız kardeşi ondan bazı açıklamalar istedi. Luwak ise muğlak cevaplar verdi. Gael evinde yaptırdı, tamiratla ilgili sorular da sordu. Onu da kaçamak cevaplarla geçiştirdi. Yarım saat içinde oradayım. Bir tabela görmüştü, Steins. Mesajlarını kontrol etti. 24 saat içinde 30'dan fazla mesaj almıştı. Onu bir tek babasından gelenler ilgilendiriyordu. Ayrıca Morven onu daha önce iki kez aramıştı. Kuşkusuz serbest bırakılacağını biliyordu ve serbest bırakıldığını onun ağzından duymak istiyordu. Bir tuşa basarak babasını aradı. Tuhaf bir zil sesi. ''Dışarıda mısın?'' diye sordu ihtiyar kaygı dolu o kalın sesiyle. ''Beni bıraktılar. Evet, sen ne yaptın?'' ''Anlatırım, uçağa binmek üzereyim.'' ''Nereye gidiyorsun?'' ''Paris'e. Ben Kinshasa'dayım. Yukarıdakilerle görüşmem gerekti.'' ''Para? Para ödedin mi?'' Hayır, ama iyi niyetimizi ispatlamak için çok az zamanımız var.
Ne iyi niyeti, bizi mi suçluyorlar?
Marvin duymazdan geldi. Kabongo bana hisseleri toplayan trader'ın ismini verdi.
Nasıl öğrenmiş ki?
Senden daha az aptal, Serano adında biri. Luak bir küfür savuracaktı ki sustu. Dün gece ağzından laf almayı başaramamıştı.
Onu tanıyorum.
Ona gideceksin ve onu konuşturacaksın.
Bana cevap vermesi için hiçbir neden yok.
Bu işi hallet. Alıcıları bulmamız gerekiyor. Zencileri ikna etmek için bu tek şansımız. Luak yüzünü sıvazladı. Kendini sanki bir kadavraya dokunmuş gibi hissetti.
Ben bunu yapamam.
Öyleyse Ervan'ı çağır. Ağabeyinin hatırlatılması Luwak'ı harekete geçirdi.
O gelip adamın dişlerini dökecek, ben de bilgi toplayacağım, öyle mi?
Bu ikna edici olabilir.
Hangi dünyada yaşıyorsun bilmiyorum baba. Bu işler yumrukla halledilmez. Borsadan söz ediyoruz, kovboy salonundan değil.
Birkaç saniye geçti. Luwak iletişimin kesildiğini düşündü. Ama babasının sesini dipten gelen bir dalga gibi yeniden duydu.
Ben uçağa biniyorum. Evine git ve banyo yap. Gael çocuklarla ilgilenmiş. Yarın sabah Serano'ya gideceksin.
Sana söyledim ben.
Ve ben sana dünyanın büyük bir salon olduğunu söylüyorum. Senin finansçılarının benim çizmelerimin altındaki dışkı kadar değerleri yok. Ağabeyin seninle gelecektir. Ve inan bana, Serano dişlerinin onda kalmasına izin verdiğiniz için size teşekkür edecektir.
85. Bölüm. Kareli örtü, su sirahisi, ucuz mumlar. Ervan Sofia'yı böyle niteliksiz bir restorana davet ettiği için utanmıştı. Anılarında burası küçük bir İtalyan lokantası olarak kalmıştı. Ama berbat bir pizzacıdan başka bir şey değildi. Zaten safkan bir Floransalıyı buraya getirmek, neredeyse bir lorda fish and chips teklif etmek kadar akıllıcaydı. Dipnot Fish and Chips, balık ve patates kızartması İngilizlerin geleneksel yemeği. Kriminal büro ekibiyle soğuk et kamyonu geldiği sırada Wood sokağında adamlarından kurtulmayı başarmıştı. Sofia'yı masada sabırla gülümseyerek beklerken bulmuştu. Giriş olarak yüzündeki yaralar hakkında şaka yapma gafletinde bulunmuş, sonra da yaraların nedenini açıklamak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine de sıkıntılar başlamıştı. Dikkatini toplaması imkansızdı. 2 günde 2 ölü. Visa'da sayılırsa 1 hafta içinde 3. Şüphesiz bu onun hayatının davasıydı. Bu bir şanstı. Başarılı olursa birkaç yıl içinde bölümün başına geçebilirdi. Tersi durumunda ise emniyet müdürlüğünün ara katlarında çürüyüp gidecekti. Ervan Sofya'nın söylediklerini duyuyor ama anlamıyordu. Sanki işittiği yabancı bir dildi.
''Sen beni dinlemiyor musun?''
''Elbette dinliyorum.''
Sepetin içinde korkunç taç yapraklarıyla 2 büklüm perno, iblislerin ve gizli güçlerin dolanıp durduğu ikinci bir dünyada yaşayan katil. Eski katil ile yeni katil arasındaki tek fark anal tecavüzdü ve perno'da bunun doğrulanması gerekiyordu. Katil belki de homoseksüel ya da nekrofil dürtülerine karşı mücadele veriyordu. Kendi minkondilerine tecavüz ederek arzularını tatmin etmiyor ama bedenine girmiş olan iblislerden kurtuluyordu.
''Sen bu konuda ne düşünüyorsun?''
''Efendim?'' diye irkildi Ervan.
''Çocukların babada kalma düzeni hakkında fikrini sormuştum. 2 haftada 1 hafta mı yoksa 15 günde 1 hafta sonu ve her çarşamba mı?''
''Bu konuda hala hemfikir değil misiniz?'' diye kıvırdı Ervan. Bu sorun hakkında en ufak bir fikri yoktu. Şu an için çocukların sorumluluğu sende.
Sonuçta benim amacım bu değil. Mia ile Lorenzo'nun babalarına da ihtiyaçları var.
Bunu uzlaşarak birlikte halletmeniz lazım.
Bu mümkün değil.
Aranızdaki bütün duyguların öldüğünden emin misin?
Sofia pizzasından bir parça kesti ve tamamen ifadesiz bir yüzle çiğnedi.
Nixon'ın aşk konusunda ne söylediğini biliyor musun?
ABD başkanı mı?
Aşk pro gibidir. Söndü mü tekrar yakılabilir ama hiçbir zaman aynı tat alınmaz. Parçaları birleştirmeye çalışmak neye yarar? Hala genciz. Başka hikayeler bizi bekliyor. Ve sonra uyuşturucu var. Luak bundan kurtulamadığı sürece çocuklarımı korumak zorundayım. Güneşin altında yeni bir şey yoktu. Bu akşam yeni olan tek şey Sofia'nın ilgisiz ses tonuydu. Sakinleşmiş ve daha serin kanlı gibiydi. Bütün savaşlarda olduğu gibi boşanmalarda da ateşkes olurdu. ''Ya sen?'' diye sordu Sofia. ''Hep erkek kardeşinin sorunlarından, kız kardeşinin çılgınlıklarından söz ettik. Ama sen de durumdasın.''
İşe boğulmuş durumda. Bunu desteklemek ister gibi saatine baktı. ''Bir dava üstünde çalışıyoruz.''
Genç kadın elini onun elinin üstüne koydu. Ervan ürperdi. ''Hayır, senin özel hayatından söz ediyorum. Evlenmek için ne bekliyorsun, çocuk yapmak için?''
''Bu bir zorunluluk değil.''
Bir felaket de değil, ciddi olduğun biri var mı?
Bunu daha önce ona Lüksemburg bahçelerinde de sormuştu. Hayır, gelip geçici ilişkiler.
Çok hoş.
Ervan kızarmaktan korktu.
Söylemek istediğim bu değil, ben... Peki onlarla nerede karşılaşıyorsun?
Sofya'nın gözleri parlıyordu, nihayet ciddi konulara gelmişlerdi. İş esnasında, soruşturmalar sırasında.
Nasıl tiplerden hoşlanıyorsun?
Ervan tereddüt etmeden cevapladı. Bu akşam olduğundan farklı görünecek hali yoktu. Garson kızlar, tezgahtarlar.
Büyüklük kompleksini tatmin etmek için mi?
Onları hiçbir zaman kendimden aşağı görmedim.
Sohbetleri için mi?
Böyle yapma diye itiraz etti. Onları seviyorum çünkü güzeller.
Tuhaf.
Sordun, ben de cevap verdim.
Hepsi güzel değildir.
Neredeyse hepsi güzel, meslekleri bunu gerektiriyor.
Sofia garsonu çağırmak için elini kaldırdı. Şarap içeceğim, bana eşlik etmek zorunda değilsin.
Ervan içmeyeceğini söylemişti, 36'ya salim kafayla dönmek istiyordu. Sana eşlik edeceğim dedi. Masaya yeni bir karaf geldi, kırmızı şarap. Ervan iki kadehi de doldururken Sofia saldırısına kaldığı yerden devam etti.
Demek sevimli çıtı pıtı kızlar. Ama bundan başka şeyler de var, öyle değil mi?
Ayrıca beni duygulandıran kayıp bir yanları da var.
Hangi anlamda diye sordu Sofia şarabından büyük bir yudum alırken.
Ervan gözlerini hiç dokunmadığı pizzasına çevirdi. Bir lokma bile yiyemiyordu. Sofia'nın yakınlığı, Wood sokağındaki ceset. Kadın güzelliği üstüne bir teorem var.
Haha, bak bu ilgimi çekti.
Sofia yeniden bardağını uzattı, çoktan bitirmişti. Güzel kadınlara çok anlam yükleniyor. Bu onların üzerine yapışan bir yalan. Küçükken onlara prenses olacakları söylenir. Biraz büyüyünce geleceğin mankeni olarak görülürler ve daha sonra oyuncu. Bu kızlar yavaş yavaş hayallerinin içinde bitkin düşerler. Tüm kararlılıklarını yitirirler.
Ben daha çok çömez bir oyuncudan daha kararlı olmadıklarını düşünüyorum. Kız kardeşine bak.
Boş ver onu. Sadece hayaller var. Bu kızların gerçek hayata meydan okumak için hiçbir güçleri yok. Boktan bir iş, sadist bir servis amiri, çok düşük maaş.
Sana katılmıyorum. İşe yeni başlamış birçok model ya da aktris restoranlarda çalışıyor. Küçük işlerden para kazanıyor. New York'ta.
Bunların hepsi gerçek bir sözleşme yapmayı umut ederken çalışılan, sürekliliği olmayan işler.
Nereye gelmek istiyorsun?
Geçici iş, sürekli işe dönüşüyor. Bu sözüm ona geçiş süreci kendini zorla kabul ettiren gerçeğin ta kendisi. Bu zaman zarfında gerçek bir eğitim almıyorlar. Okul yok, fakülte yok, staj yok, var olma savaşında çıplak ve silahsızlar.
Sofia kadehindeki şarabı yine bitirmişti. Bu kez şarabını kendi doldurdu. Üstünde çok ince ilmekli lacivert ve yaka bir kazak vardı.
Sofia şarap karafını masaya bırakırken Ervan istemeden onun süt yeninin askısını gördü. Kabahat işlemiş yaramaz bir çocuk gibi gözlerini kaçırdı. Aslında Sofia'nın memelerinin de cinsiyetinin de olmadığını düşünmüşler zaman. O somut bir varlık değildi.
Demek onları kurtarmak istiyorsun.
Ervan yüzünü ekşitti, ona açılmakla hata etmişti. Tutku ve duygular konusunda akıl yaşı en fazla 13'tü. Bir yeni yetmeden daha fazla deneyim sahibi değildi. Boş ver.
Sofia gırtlaktan gelen bir kahkaha attı. Hafiften sarhoş olmaya başlamıştı ve çok çekiciydi.
Genç kadın kollarını masanın üstünde birleştirerek Ervan'a yaklaştı.
En çok hangisinden etkilendin? Şanzelize'de Sephora mağazasında çalışan parfüm satıcısından diye itiraf etti Irvin. Çok gururlu, çok güzel, sevişmeyi sevmeyen ufak tefek bir kızdı.
Kutsal bir handikap.
Bu beni rahatsız etmiyordu.
Sen de mi sevişmekten hoşlanmıyorsun?
Çok fazla hoşlanmıyorum, evet. Sofia kikirdedi. Çakır keyifken daha yakın, daha gerçek gibiydi. Şarap yanaklarını pembeleştirmişti, badem gözleri nemlenmişti.
Birkaç yıl önce, dedi Irvin, bir depresyon geçirdim.
Bilmiyordum, biraz daha şarap isteyelim mi? Hayır, senin de yeterince içtiğini düşünüyorum.
Tutucu adam geri dönmüştü. Sofia buna verilecek tek cevapmış gibi yeniden bir kahkaha attı. Hikayenin devamını bekliyordu.
Anksiyolitikler, antidepresanlar sayesinde depresyondan çıktım. Bu ilaçlar mucizeviydi ama libidom için öyle değildi.
Söylediklerin doğru mu? Bu ilaçlar seni iktidarsız mı yaptı?
Öyle olması için buna inanmam yetti. O zamandan beri sevişmek benim için bir stres, bir sıkıntı kaynağı.
Sanatçı korkusu. Irvin sonunda şarabından bir yudum aldı.
Ne kadar mütevazı gidersen dönüşün o kadar hoş bir sürpriz olur.
Tüm bunlar insanda istek uyandırıyor.
Irvin burada kesmenin daha iyi olacağını hissetti, hesabı ödedi. Akşam yemeği tam bir fiyasko olmuştu. Ama en azından yeni hiçbir şey yoktu. Polis ile kontes, herkes kendi rolünü oynamıştı. Önemi yok diye düşündü tam bir korkaklıkla. Yarım saat sonra 36'da olacağım.
Sofia'nın ceketini giymesine yardım ettikten sonra onu çıkışa yönlendirdi. Kapıyı itti ve bir pusuya karşı önlem alıyormuş gibi ilk olarak kendi dışarı çıktı.
''Arabayla mı geldin? Sen...''
cümlesini tamamlayamadı. Sofia'nın dudakları onunkilere yapışmıştı. Irvin hiçbir şey hissetmedi. Sadece tüm bedeniyle algıladığı bir baş dönmesi, beyni tutukluk yapmıştı. Ansızın meydana gelen bu şeyin ne olduğunu çözememişti. Anlamaya çalıştı ama gözünün önüne Pernod'un meyve gibi soyulmuş bedeni, Ansimoni'nin yarılmış gövdesi, Vissa Saviris'in parçalanmış cesedi geldi. Buraya dönmeli, soruşturmaya devam etmeliydi. Genç kadının dudaklarından kurtuldu ama bir anda vazgeçti ve kollarının arasında iyice gevşemiş olan Sofia'ya sımsıkı sarıldı. Hiçbir zaman kaybetmediği o duyguyu serbest bırakarak genç kadını hırsla öptü. Onu ilk gördüğü andan beri bunu yapmak istediğini şimdi anlıyordu. Irvin kollarını gevşetip onu öpmeyi bırakınca Sofia rahatsız olmuş gibi gülümsedi. Ama bir arabanın kaportasına yığılan Irvin oldu. Bacaklarının dermanı kesilmiş, ağzı onun şarap kokusuyla dolmuştu. Sofia derhal soğukkanlılığını kazandı. Yüzyılların Floransa asaleti de bunu gerektiriyordu.
''Bir keşiş için hiç de fena öpüşmüyorsun.''
86. bölüm. Gael balkonda sigara içiyordu. Loak eve döndüğünde onu yıkamış, sonra bir pijama giydirmiş, saçını taramış, kokular sürmüştü. Bir bebek gibi yatağına yatırmadan önce de ona makarna pişirmişti. Hiçbir şey sormamıştı. Luwak'ın bu gizemli ortadan kaybolmaları alışılmış bir şeydi. Bir cuma akşamı telefonu mesajlar, SMS'ler, davetlerle doluyken o enayi dümbeleyi erkek kardeşinin evinde dadılık yapıyordu. Hava hala sıcaktı ve çıplak ayaklarının aşağısındaki caddeden her şeyi bastıran bir uğultu yükseliyordu.
Gael dirseklerini korkuluğa dayamış, 30'lu yıllarda inşa edilmiş Fransız Anıtsal Heykel ve Mimari Müzesi ile Ulusal Denizcilik Müzesi'nin iki blokuyla çevrili Şaiyos Sarayı'nın iç avlusunu görüyordu. Uzakta Eyfel Kulesi'nin ışıkları saatin tam 23 olduğunu göstermek için yanıp sönüyordu. Fena değil. Tüm akşamı bir önceki gecenin utancını hatırlayarak geçirmişti. Uyduruk bir alem, komik bir tören, sapık önemli şahsiyetler. Onu mahveden ağabeyinin o bakışıydı. Gael'in en çok sevdiği ama aynı zamanda en çok nefret ettiği kişi. Aynı sebeplerle, kahraman ve ulaşılmaz Irvin. Babası bir canavardı, Maggie bir kaçık, Luwak ise bir enkaz. En azından onlarla işler daha kolaydı. Ama ağabeyi... Yeniden düşündü ve parçaları başka bir şekilde düzenlemeyi başardı. 5 yıllık felsefe eğitimi de buna yardımcı olmuştu.
ailesini küçük düşürmek, onların ikiyüzlü değerlerini çiğnemek istiyordu. Bu nedenle ağabeyinin gelmesi iyi olmuştu. İnançlı kişi duymadıktan sonra küfür neye yarardı? Arkasını dönerek sırtını taş korkuluğa dayadı. Salon olarak kullanılan büyük oda Ingo Maurer tasarımı, Mamo Nouchez lambalarından yayılan kırık ışıkla aydınlanıyordu. Tam karşıdaki duvarda Anselm Kiefer'in değeri birkaç milyon avro olan üç kanatlı tablosu asılıydı. Kanepe, sehpa ve diğer mobilyaların toplam değeri de yüz binlerce avroydu. Bu çizgilerin sade güzelliği onu altüst ediyordu. Gael yerle bir etmeden önce Roma şehirlerinin mükemmelliğini hayranlıkla seyreden barbarlar gibiydi. Bu hayranlık onun öfkesini gemlemiyor, tersine besliyordu. Bu daire, bu mobilyalar, bu sanat eserleri yakında yok olup gidecekti. Para istemiyordu, kariyerinin bile o kadar önemi yoktu. Onları yerin dibine göndermek istiyordu. Keyfi bir anda geri geldi. Onu gözlerinin önünde tuttuklarını, kontrol ettiklerini ve koruduklarını düşünüyorlardı. Ama Gael tahmin bile edemeyecekleri bir stratejiyle onları yok ediyordu.
38. ayrımın sonu. Sayfa 405.